Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Altı Çizili ile karşınızdayız. Bu hafta Mert Akturuk'la beraberiz. Mert merhaba abi, nasılsın?
İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Ne zamandır Altı Çizili yapmıyorduk.
Ben de iyiyim abi, sağ ol. Evet, biraz senle ikimiz hakem yumruk yedikten sonra
Evet, doğru.
sinirli bir kayıt yapmıştık. Ondan sonra ikimiz yapamadık herhalde. Zaten Altı Çizili'ye de bir haftalık bayram arası vermiş olduk. Biraz bayram yoğun geçti benim. O yüzden bir ara vermiş olduk. Bayramdan sonra yoğun da bir gündem de var zaten ortada. Konuşalım diye bir araya geldik. Yani evet, o son programımız biraz şeydi, ateşliydi. Ben de çok sinirliydim. Ben zaten bayağı sinirliydim. Onun üzerine saydırdığımız bir kayıt olmuştu o zaman.
Evet, Süper Lig'in bir saha dışı gündemi bizi yakamızı pek bırakmıyor. Yani altı çizili yapıyorsun, şey gibi oluyor. Hani mahalle yanarken saçımızı tarıyormuşuz gibi oluyor başka bir şey konuştuğumuzda. Çünkü mahalleye öyle bir yakıyorlar ki gerçekten istesek de saçımızı tarayamıyoruz.
Dediğin gibi eğlenceli şeyler çok konuşamıyoruz her zaman. Bir ara gündemi olmuş kadın voleybol milli takımının üst üste başarılarını konuşma fırsatımız oldu. Biz de elimizden geldiğince tabii geniş yer ayırmıştık ama onun dışında evet çok da eğlenceli şeyler konuşamıyoruz. Kaostan beslenen bir yapımızda olduğu için genel olarak ülkece maalesef biri bitse öteki başlıyor. Çok eğlenceli bir Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz diye heveslenmiştik. Mesela bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda onun da içine etmeyi başardık. Ondan önceki Avrupa Şampiyonası'na gidişimiz zaten o da ayrı bir olaydı. Yani maalesef dediğin gibi her zaman güzel şeyler konuşamıyoruz. O gündemin dışında da bir şey konuşmak anlamsız oluyor. Zaten hadi Süper Lig özeline dönelim. Seni bulmuşken zaten Süper Lig'le ilgili konuşmak istediğimiz iki konu var. Onu konuşacağız. Buradan en azından giriş yapmış olalım. Hani ligde de şu an Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekişmesi dışında ekstra konuşulacak çok da fazla bir şey yok. Ha ben şunu belki birazcık üstüne konuşmak isterim. Belki seninle yine yaparız. Ya da sen ben Barış yapabiliriz bir gün. Sezon bitiminde de olabilir. Bu Fatih Tekke'nin ortaya koyduğu bir fark var. Ufak da olsa Alanya'da bir kıpırtı yaratmayı başardı. Farklı bir şey ortaya koymaya çalışıyor. Belki üstüne konuşulabilecek bir konu. Ama onun dışında evet yok yani maalesef üstüne keyifli konuşabileceğimiz çok fazla bir şey de vermiyor bize bu ortam.
Evet, yani Fenerbahçe'nin bir Avrupa serüveni var. Şu anda o iyi gidiyor Türk futbolu adına. O da Olympiakos deplasmanında bence yanlış bir kadro seçiminden kaynaklı 3-0'lık bir hezimet daha bile fazlası olabilirdi. Sonradan hocanın baştan yapması gerekenleri daha sonra yapmasıyla birlikte maç bir anda döndü. Aslında Olympiakos'ta da pek bir şey yoktu ama gol rahatça alabilmişti. Türk futbolu adına şu anda en parlak olan Fenerbahçe'nin yarı final iddiası herhalde. Onu bir tek söyleyebiliriz. Bir de dediğin gibi birkaç tane işte takım ve hocanın biraz parlaması ligimizde. Onun haricinde genel olarak sıkıntılı bir tablo.
Ki hani o kaos öyle bir boyutta ki Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı aslında Avrupa'da şu an bir yarı final eşiğinde olma coşkusunu da bence camia olarak yaşayamıyorlar. Belki de Olympiakos çok daha kadro olarak zayıf bir takım. İyi bir oyunla kendi evlerinde turu alabilecekler ve yarı finale isimlerini yazdırabilecek Fenerbahçe ama o coşku ben görmüyorum açıkçası. Tamamen lige odaklanılmış bir durumda. Tabii ki haklı yanları var bunun da. Yıllardan beri gelmeyen şampiyonluk, sadece Galatasaray'la başa baş ligin tepesinde kalmış olmak, belki de sadece derbi maçının bu şampiyonluk düğümünü çözecek olması bilmem ne bu camiada büyük baskı yaratıyor. Bunların hepsini anlayabiliyorum ama dediğin gibi elle tutulur aslında konuşulabilecek tek konu bir takımımızın Avrupa'da yarı finalin eşiğinde olması ama onu bile kendi camiası bile neredeyse yaşayamıyor durumda.
Biraz da kendileri yaratıyorlar bu çukuru. Yani kendi yarattıkları sis ortamının içerisinde kendileri kayboluyorlar biraz da. O tabii işte insanların tuttuğu takıma göre değişkenlik gösteren yorumlara sahip bir şey. Fenerbahçe camiası senelerdir kendilerine karşı olan bir güruhun, bir yapının, bir oluşumun olduğunu söylüyorlar. Kim olduğunu da net olarak açıklamıyorlar. Sürekli böyle bir kaos halinde kendi kendini yiyen, işte camiayı böyle yangın yerine çeviren biraz kaotik bir camia Fenerbahçe. Kendi başarılarını bile rahatça yaşayamıyorlar. Hatta aklıma şey geldi bunu söyleyince. En son Aziz Yıldırım'la şampiyon olduklarında Aziz Yıldırım paralı köpekler çıkışı yapmıştı. Yani ben bir Galatasaraylıyım. Galatasaraylı olarak da bir üzülmüştüm Fenerbahçe şampiyonluğuna ama şampiyonluk görüntülerini izliyorduk o zamanlar işte Lig TV'de. O olay bile bir anda böyle güldürdü bizi. Adamlar hani şampiyonluk kutlamasında bile gerilmeyi başarmışlardı. Değişik bir camia. Türk futbol da değişik. Onların da kendilerine göre aklı olduğu kurşunlanma olayı gibi şeyler var. Değişik bir gündem. Beşiktaş'a istersen ufaktan geçelim.
Beşiktaş'a geçelim. Dediğim gibi seni bulmuşken Süper Lig'le ilgili bir iki kelam edelim diye düşündük. Fernando Santos gönderildi. Hafta sonu Samsun Spor maçından sonra. Zaten çok zorlama gidiyordu. Son 5 maçta alınan sadece bir 2 puan var. En son Samsun maçı da yine puan kaybından sonra taraftarın da artık tahammül gücü kalmadığı için yönetimin de sahada elle tutulur hiçbir şey görmediğinden dolayı Santos'la yollar ayrıldı. Güzel bir ayrılık oldu. Hani ayrılık şekliyle bakıldığında güzel bir ayrılık oldu ama Beşiktaş için çok kötü geçen bir sezon çok çok kötü bir şekilde devam ediyor. Öncelikle sana şöyle pası atayım. Aslında Santos'un göreve gelmesi bakımından net bir isim olduğu yadsınamaz. Şöyle bir net bir isim değil. Elde ettiği uluslararası başarısı olan önemli takımlarda çok geçmişte de olsa önemli başarılar elde etmiş bir teknik direktör. En azından yönetim bu konuda bir risk almak istemedi. Çok kafalarda soru işareti yaratan bir isimden ziyade net bir isime gitmek istedi. Burada tamam ama yine de bizim kafamızda doğru isim mi olur mu acaba diye soru işaretleri vardı. Olmadı. Sen ne gördün? Sonu aslında başından belli olan bir yolculuk gibi miydi senin için?
Vallahi ilk başta seninle şöyle konuşuyorduk. Ben hatırlıyorum. Şimdi benim bazı çekincelerim vardı. Çekincelerimden birisi çok uzun senelerdir hocanın bir kulüp takımı çalıştırmamış olmasıydı. Bu herkesin malumuydu zaten. Yani burada en önce düşünülmesi gereken Beşiktaş yönetimi ve Samet Aybaba tarafından hocanın çok uzun bir süredir kulüp takımı çalıştırmamış olmasıydı. İkincisi de yine bildiğimiz bir noktaydı bu. Yine konuştuğumuz bir noktaydı. Hoca genelde biraz savunma oyununu tercih eden bir hocaydı ve turnuva hocasıydı. Yani Portekiz'i şampiyon yaptığındaki oyunu hepimiz biliyoruz. Yani 0-0'larla giden, 1-0'larla giden, uzatmalarda kazanılan birçok şey var. Hani Yunanistan 2004'ü gibi bir turnuva geçirmişti. Dolayısıyla burada biraz camianın kan uyumu olacak mı diye iki tane çok net soru işaretimiz gelmeden vardı hocanın. Ama şöyle de konuştuğumuzu hatırlıyorum seninle yine altı çizildi. Belki de bu pozitif anlamda yansıyacaktı. Belki de hocanın yıllardır kulüp çalıştırmamış olmanın getirdiği ekstra bir motivasyon, ekstra bir mutluluk, ekstra bir çalışma azmi olacak ve bu da belki de sahaya iyi yansıyacaktı ya da takım ortamına iyi yansıyacaktı. Bu tabii bir risk de her zaman. Yani risksiz de bir iş yok aslında dünyada. Yani dünyanın en iyi hocası diye kağıt üstünde olan hocayı da getirseniz, yeteri kadar istemediğinde, siz ona yeterli transfer bütçesini sağlamadığınızda ya da iyi bir oyuncu havuzu oluşturmadığınızda takımda dünyanın en iyi hocaları da zorlanır. Yani bu 2 kere 2 4 olan bir şey. Şimdi Beşiktaş'ta birden fazla uyumsuzluk yaşandı. Birincisi Beşiktaş'ın beklediği oyun tarzı, taraftarın, camianın alışık olduğu beklediği oyun tarzına ters bir oyun tarzı oldu hocanın. Bu zaten tahmin edilen ve bilinebilecek bir şeydi. Ama hoca şunu söylüyordu kendisi. Ben önce bir savunmayı oturtayım. Ondan sonra bakacağız hücuma da. Bu çok normal bir açıklama. Ama bu hep böyle sıkıntılı skorlardan sonra gelmiş bir açıklama. En başta bunu çok fazla dillendirmemişti aslında. Biraz daha bence kamuoyunu hazırlayabilirdi bu duruma. Yani bakın biz önce savunmayı oturtmaya çalışacağız. Ardından hücumu şekillendireceğiz tarzında. Hani Fikret Orman'ın Feda dönemi zamanındaki açıklamaları gibi önce camiayı bir buna alıştıralım, paramız fazla yok ona göre gibi bir şey, bunu bekliyor insanlar. Buna siz söylediğiniz zaman aksi bir tepkiyle karşılaşırsanız en azından yanınızda kamuoyunu bulabiliyorsunuz. En azından o iki taraf birbiriyle çarpışıyor ve oradan bir süre bir kredi elde ediyorsunuz. Ama bu da olmadı. Ondan sonra gelen zaten sıkıntılı sonuçlar, kötü skorların üstüne dengeli bir tane önce defansif bir 11'le başlama çabası hocanın. Ardından tepkiler geldikçe büyük ihtimal yönetim baskıları da artmıştır. Orada işte yavaş yavaş hücum oyuncularını sağ 11'deki arttırma ama yine hepsine birlikte böyle 10 kişi savunma yaptırma. Yani Cenk oynuyor, işte Semih oynuyor, Raşitse oynuyor, Gezzal oynuyor vesaire. Hatta en son işte Samsun maçında yani Yaro Yemelro gibi bir 11 çıkardı hoca ama yine şey yapamadı. Yani sen Getson'u mesela 6 numaraya koy, gerisi hepsi hücumcu. Tabii böyle bir kadro çıkardığınızda da yine orta saha hakimiyetinde sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu da olmuyor. Yani hocanın kafasındaki oyun planıyla oyun planı hiç değişmedi bence. Ama zaman zaman tepkilere yönelik olarak işte daha ofansif kadrolar çıkardı ama bu da tam tersi etki etti. Bence yolların ayrılması doğru oldu hocayla. Çünkü kredisi hocanın tamamen tükenmişti. Buradan bir sıçrama yapması, Türkiye Kupası'nı alması da onu en fazla yani hani sıfırlayabilirdi belki o krediyi. Hani eksi olan krediyi sıfırlayabilirdi ama gelecek sezon için hala umutlar devam edecekti. Bunu sağlamak iyi oldu ama Beşiktaş'ta tabii ki çok derin bir kadro krizi de var. Bunu da herkes görüyor. Bence şu anki durumundan, şu an topladığı puan açısından bu kadar kötü bir kadro değil Beşiktaş'ınki ama şampiyonluk yarışı veremeyecek kadar da kötü bir kadro. Bunu da açıkça söylemek lazım. Benim tek daha önce de yine sana bahsettiğim konu acaba para yok para yok denen durumdan bir anda iki tane oyuncuya 22 milyon euro sadece bonservisine vermek ne kadar doğruydu? Acaba daha geniş bir kadro planlaması yapılabilir miydi? Sadece bunu düşünüyorum. Bunun haricinde seneye çok fazla doğru ekleme ve doğru hoca getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii doğru hocadan kasıt da nedir? Bunu belki sen benden daha iyi cevaplarsın Beşiktaşlı olarak.
Şöyle başlayayım. Kadro kısmıyla başlayayım. Bir kere ben çok uzun süredir Beşiktaş'ı takip ediyorum. Çok kötü sezonları oldu Beşiktaş'ın. Ama bu kadar hiçbir amacı olmayan bir sürü adamın bir araya toplanıp bir takım adı altında bir araya toplanıp bu kadar kötü performans gösterdiğini hiç görmemiştim. Yani gerçekten çok kötü durumda bir kadro. Çok amaçsız bir grup gibi geliyor bana ki bunların bir kısmı da işte kadro dışı bırakıldı ya da devre arasında kiralanarak gönderildi ve satın alma opsiyonlarıyla birlikte gönderildi ki Beşiktaş'ın yanlış söylüyorsam özür dilerim 19 tane kontratlı yabancı futbolcusu var. Bu sayının normal şartlarda önümüzdeki sezon yabancı kuralından dolayı düşmesi gerekiyorken Beşiktaş'ın bence 2 ya da 3'ü hariç tamamını göndermesi gerekiyor. Beşiktaş'ın kadro yapılanması konusunda çekmesi gereken çok büyük acılar var. Maliyet olarak da, iş yükü olarak da gerçekten çok büyük acılar bekliyor önümüzdeki yaz transfer döneminde. Hemen oradan biraz geriye sarayım. Bu yeni yönetim geldiğinde elinde çok büyük bir fırsat vardı aslında. Şöyle bir fırsat vardı. Birincisi geleceğe yönelik teknik direktörü seçip yavaş yavaş yapılanmaya devre arası transfer dönemi ve yaz transfer dönemiyle başlayabilecek bir zaman aralığı vardı ve taraftarın Türkiye Kupası hariç hiçbir beklentisi yoktu lig bakımın. Zaten Avrupa'ya devam etmemek de garantilenmiş. Burada şöyle bir fırsat kaçırıldı. Birincisi doğru teknik direktör seçimi. İkincisi bu yapılanmanın devre arasıyla başlayıp devam edebilecek izlenimi vermesiydi. Bence teknik adam seçimi %40'a %60 yanlış yapıldı. %40'lık kısmı şu yönden doğruydu. Gerçekten hem disiplin olarak hem de çok amaçsız bir kadro yapısı var. Bu kadroya net bir isim, net bir teknik direktör getirmek istediler diye düşünüyorum. Valerian İsmail tarzı kendini takımla birlikte geliştirecek bir teknik direktörden ziyade çünkü o tarz isimler de vardı ya da çok yapılanmacı bir takımı baştan yapabilecek teknik direktör isimleri de çok anıldı ama bunların yanı sıra çok net olan bir kadroyu bir amaç etrafında birleştirip hedefe ulaştırabilecek bir isim seçildi. Fernando Santos böyle bir teknik direktör. Sadece buradaki yöntemi bizim çok hoşumuza gitmeyen bir yöntem. Sahada gösterdiği işte Portekiz'le ya da Yunanistan'la bize verdiği aslında keyif vermeyen ama bir amaç doğrultusunda bir araya getirdiği kadroyla oynatmaya çalıştığı bir futbol. Burada sadece hem yönetimin hem de Fernando Santos tarafının birbirini şu yönde ikna etmiş olduğunu gördük. Yönetim sürekli şunu söyledi. Hem imza töreninde hem de daha öncesinde Fernando Santos'a nasıl bir Beşiktaş istediklerini, nasıl bir oyun istediklerini anlattıklarını ve Fernando Santos da bu konuda hemfikir olduklarını, Fernando Santos'un da böyle bir oyun oynatmak istediğini ve bu konuda anlaştıklarını söylediler. Ve Fernando Santos'un senin de aslında altını çizdiğin konu çok uzun yıllar bir kulüp takımı çalıştırmamış olmasıydı. Bu konuda çok heyecanlı olduğunu, bu konuda büyük bir istek duyduğunu ve artık burada bir challenge'a girmek istediğini söylemişti. Ama bizim sahada gördüğümüz bu konuda tabii ki başlar başlamaz böyle sorunlu bir kadroyla yönetimin ondan istediğini ya da taraftarın beklentisi olan oyunu sahada gösterecek olmaz. Ama buradaki asıl sorun bu konuda hiçbir iyileşme ya da hiçbir şey görememiş olmam. Ufak da olsa bir kıvılcım görememiş olmam. Bence en büyük sorunlardan bir tanesiydi. Evet kadro yapısı çok kötü. İsim isim baktığında senin dediğin gibi bu kadro çok çok yerlerden yerlere vurulacak bir kadro değil belki ama şu an performans olarak baktığında gerçekten ve uyum olarak kadro yapı olarak baktığında Beşiktaş taraftarının ya da kulübün karakterinde olan oyunu oynayabilecek düzeyde bir kadro değil. Ya da bir şampiyonluk yarışı verebilecek, şu anki Galatasaray ve Fenerbahçe seviyesine ulaşabilecek bir kadro. Ama burada baktığımızda bir değişim de olmadı. Evet, bu kadronun oynamayacağı, pas oyununu oynatmaya çalışan Burak Yılmaz'ı da gördük, Şenol Güneş'i de gördük biz bu sezon. Bundan sonrasında ne oynamaya çalıştığını anlayamadığımız Rıza Çalımbay döneminden sonra bir tek takımı kısa bir süre çalıştıran Serdar Hoca direkt oyun oynatmaya çalıştı ve o çok kısa sürede aslında ufacık da olsa bir fark görmüştük. Ondan sonra Santos geldikten sonra da bu oyunu sanki oynatıyormuş gibi, hatta ben sevinmiştim, size de demiştim. Bakın, Beşiktaş direkt oyun oynamaya çalışıyor, bu güzel bir işaret diye. Çünkü bu kadro ancak onu oynayabilecek bir hani oynayabilirse bir tek bunu oynayabilir diye düşünüyordum ben açıkçası. Ama sonra tamamen kendi yarı sahasında çekilen, neredeyse hücum anlamında hiçbir şey yapmaya çalışmayan, ki zaten herhalde bu oyuncu grubu da bunu istiyor. Hiçbir riske girmeyeyim, bütün maç boyunca ben neredeyse hiçbir şey yapmayayım ve maç bitti. Böyle tuhaf bir oyuncu grubuyla hiçbir değişiklik olmadan, yani ben bazen hayretler içerisinde kalıyorum. Yani Aboubakar sezon ortasında takımı bıraktı, oynamadı, kadro dışı bırakıldı. Sonra işte gayreti görünlerek tekrar kadroya geri döndü. Sahaya giriyor, fiziken çok kötü bir Aboubakar. Ya fiziken çok kötü olan bir Aboubakar teknik olarak da ortaya hiçbir şey koyamıyor maalesef. Cenk öyle. Hadi biraz toparlandı gibi ben görmeye başlamıştım sezonun belirli bir süresinden sonra, ama yok, yine yok. Semih eklemesi oldu, harika bir şey. Ama ya bu adamlar oynayamıyor işte, olmuyor artık. Başka bir şeyler deneyelim kısmında da biz bence burada sınıfta kaldık diye düşünüyorum. O yüzden evet, Fernando Santos'un gitmesi gerekiyordu ve gitti. Bu kadrodan da önümüzdeki sezona 5 isimden fazlası, bence 5 isim bile hani şu an şöyle düşündüğümde ki 4, evet 5 isim kalabilir, ama onun dışında bence çok ciddi bir neşter vurulması gerekiyor ki o neşterin bence bir kısmının zaten devre arasında vurulmuş olması gerektiğini düşünüyordum. Ama farklı bir yol seçildi. İşte kadro dışı bırakılanlar gerekli gayreti gösterdiğinden dolayı affedilip tekrar monte edilmeye çalışıldı. Sadece 3 transfer yapıldı. 2 tanesi evet önümüzdeki sezonda belki bu yeni yapılabilecek kadronun içinde olabilecek. Benim de zaten o 5 isimden ikisi o isim. Muçi ve Musrat dahil olabilir. Musrat'e hocanın da oynatmaya çalıştığı oyundan dolayı belki bu kadar kötü göründü. İyi bir yapının içinde Musrat'in ben iş yapabileceğini de düşünüyorum. Maliyetinden dolayı, vaat ettiğinden dolayı evet Getson da bu kadronun içinde olabilir. Rassisa bu kadronun içinde olabilir. Semih zaten olmazsa olmaz, ama onun dışında gerçekten bu Fenerbahçe ile, bu Galatasaray ile tabii ki önümüzdeki sezonda şampiyonluk mücadelesi vereceğinden değil, ama en azından kalite olarak, oyun olarak, seviye olarak oralara yaklaşabilecek bir Beşiktaş'ın, yakın zamanda oralara yaklaşabilecek bir Beşiktaş'ın ışığını vermesi, yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Santos bu disiplin problemleri olan bir takım için evet doğru isim olabilirdi. Deminden %40'lık dedim. %40'lığın bir kısmı da buydu. Ama maalesef hem Samet Aybaba'nın yönetim tarafından bu iş için atanması, hem de Santos'un getirilmesi, ben belki bu işi birazcık da olsa çözebilir diye düşünüyordum, ama yani duyduklarımız Santos'a bile bu kadrodaki çoğu futbolcunun saygı duymadığı yönünde. Bu çok ilginç geliyor bana. Yani bu oyuncu grubunun, Samet Aybaba Santos gittikten sonra hepsini tek tek elini sıkarak tebrik etmiş. Bravo, 6. hocayı da gönderdiniz diye bir ironi yaparak. Muhtemelen aslında orada ellerini sıkarken tek tek hepsiyle yazın vedalaşacağının da sinyalini vermiş oldu. Tabii ki yönetimin de burada hatası var. Hem teknik direktör seçimiyle, hem de bu neşteri zamanında yeteri kadar vurmamasıyla. Ama bence futbolcu kadrosunun da çok ciddi, Beşiktaş'ın şu anda bulunduğu pozisyonla çok ciddi sorumluluğu var. Dediğim gibi çok uzun süredir Beşiktaş takip ediyorum ve ben bu kadar gerçekten rezil bir durum izlememiştim hiçbir zaman. Yani şeyi de hatırlıyorum, Bosque sonrası ki Beşiktaş da çok kötü bir durumdaydı, şampiyonluk yarışından kopmuştu, böyle bir oyun oynamıyordu. Yani yok, gerçekten çok ilginç bir şeyle karşı karşıyayız. Daha çok konuşurum bu konuda çünkü biraz da doluyum açıkçası Mert, ama senin varsa ekleyeceğin benim anlattığım kısma.
Ya sadece şu var, Samet Aybaba'nın futbolcuların elini sıkıp tebrik ederim, İşte 6. hocayı da gönderdiniz şeklindeki açıklaması. Yani ironi ise, oyuncular bu ironi kullanıcıyı ne kadar anlayacak, ne kadar saygı duyacak. Eğer gerçekse önünde iki tane çok önemli kupa maçı var Beşiktaş'ın. Şu anda önemli bir maç haline geldi o. Yani hem prestij açısından hem bu seneyi tatlı bitirmek açısından hem de gerçekten bir Avrupa bileti de olabilir. Çünkü Beşiktaş'ın artık rakipleri çoğalmaya başladı. Anadolu takımları da işin içine girdi çünkü. Yani Samet Aybaba'nın ben de elini sıkmak istiyorum. Bu kadar bence liyakatsız bir şekilde, ki Hasan Arat liyakatlı bir şekilde herkesi göreve getireceğini söylemişti. Sadece Beşiktaş'ta olması, bir insanın zamanında Beşiktaş'ta oynamış olması bence bu liyakati sağlamıyor. Ben Samet Aybaba'nın Adana Demirspor'daki son halini hatırlıyorum. Kadrodan şikayet ediyordu. O kadroyu Montella aldı. Aynı kadroyu coşturdu, uçurdu. Samet Aybaba da her gün kadrodan şikayet ediyordu. Çok iyi hatırlıyorum o günleri. Diyeceğim Samet Aybaba hakkında bu kadar. Hiçbir takımda, sadece Galatasaray'da Galatasaraylılar yönetsin, Fenerbahçe'yi Fenerbahçeliler yönetsin, böyle bir şeyin olduğunu da düşünmüyorum. Hak eden yönetsin diye düşünüyorum. Ayrıca sportif direktörlük makamının da Türkiye'de özellikle iyi bir hoca isteniyorsa işlemediğini düşünüyorum. Çünkü profesyonel yapılar Türkiye'de kurulmuyor. Profesyonellik varsa işin içinde, burada popülizm olmamalı. Ama Türkiye'deki takımların popülizme kapılmama imkanı, ihtimali yok. O vesile sportif direktör bence her zaman ezilen ve seneyi zor kapatan bir pozisyon oluyor. Özellikle taraftarı çok olan camialarda. Ama çok taraftarınız yoksa tabii ki rahat bir şekilde popülizme ihtiyaç duymadan takımı yönetebilirsiniz. Bu da iyi bir sportif direktörün iyi işler yapabileceğine delalettir.
Haklısın. Çoğu yerine katılıyorum. Sadece Samet Aybaba'nın ben bu göreve geldiğinde tesislerdeki bu saçma sapan durumu birazcık daha toparlayacağını düşündüğüm için mantıklı buluyordum, ama muhtemelen ilerleyen dönemde oluşacak en ufak olumsuz tabloda gidecek ilk isimlerden bir tanesi de Samet Aybaba olacaktır diye düşünüyorum. Popülizmden bahsettin. Yavaştan o başlık altında geçiş yapayım bir sonraki konumuza. Biliyorsun, yabancı hakem popülizmi çok yapıldı ülkede. Yıllardır yapılıyor. En ufak acısı olan bir camia yabancı hakem konusunu gündeme getirip maçlarımızı yabancı hakem yönetsin serzenişiyle açıklamalar yapıyordu. Federasyon da, aslında Fenerbahçe'nin de Galatasaray'la olan Süper Kupa finalinin yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi isteği vardı. Orada bu isteği gerçekleştirmedi, ama sonraki oynanacak ilk lig maçında VAR hakemlerinin yabancı olması yönünde karar verdiler. İtalya, Fransa, Portekiz, Almanya'ya federasyonlarına başvuru yapıldı. Bu federasyonlar da başvuruyu kabul edip hakem görevlendirdiler. Bu hakemler de Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu VAR hakemliği yaptı. Şimdi burada tabii bu işin olur olmazından ziyade bu popülizmle aslında bir giriş yapmak istiyorum. Hakem kalitesi olarak evet çok kötü bir elimizde havuz var maalesef. Yıllardan beri gelen bu sıkıntıyı her camia bir şekilde lehine ya da aleyhine yaşıyor. Aleyhine daha fazla yaşadığını hisseden camia diğer camialar tarafından engellendiğini ve bunların federasyon ve hakem tarafından yapıldığını iddia ederek büyük baskı oluşturmaya çalışıyor. Bu yıllardan beri gelen bir geleneğim, ligin bir geleneği ve ucundan da olsa VAR sistemiyle bu şimdi federasyon bunun önünü açmış oldu bir yabancı hakem görevlendirmesinin. Sence bunun etkileri ne olur diye bir giriş yapalım abi istersen.
Yani bir kere ahlaksızlığın, kendi çıkarına hareket etmenin, diğerlerini ezmenin, popüler olduğu birlikte yabancı değil uzaydan da VAR hakemi, uzaydan da baş hakem, yan hakem, dördüncü hakem gelse onlara da muhakkak ki laf atılacak. Muhakkak sosyal medyada belirli gündemler olacak. Yabancı VAR satın alındı mı? Şöyle şeyler duyabileceğiz mesela. Bana öyle geliyor. Daha ilk hafta başlamadı galiba. Yani en azından ben görmedim, ama işte ya bizim hakemlerimiz olsa, adamlar Türkiye'de abi sonuçta. Bunları kimse parayı basıp kolay kolay satın alamaz, ama yabancı olursa ne olacak abi, adam parasına bakar falan gibi klasik komplo teorileri bence bu sefer şekil değiştirerek devam edecek ve bunları söyleyen de eminim ki yabancı hakem çığırtkanları olacak. Yani yabancı hakem gelsin diyenler belli bir dönem sonra işte Galatasaray şu hakemi de satın almıştır abi, Fenerbahçe bunu da mamalamıştır, Beşiktaş işte Hasan Arat'ın bağlantıları var falan gibi böyle salak saçma şeylerle bir kere bunu da sulandıracaklar. Bu net. Ama ben özellikle VAR konusunda çok karşı değilim yabancıya. Bizim VAR hakemlerimiz biraz diken üstünde ve VAR diken üstünde olabilecek bir yer değil. VAR'da çünkü şu gerekiyor. %99 değil %100 eminseniz ve bunun kanıtını ekran başında görebiliyorsanız o zaman orta hakemi çağırın izlemesi için diye bir durum var şu anda. Yani uygulama bu şekilde. Ama bizde şöyle oluyor. Ya işte Galatasaray'ın maçı. Ya burada olabilir mi acaba? Şimdi onun da hakkını yemeyelim. Boşu boşuna linç edilmeyelim. Ya da birisi bizi tehdit etmesin. Biri sövmesin, ekranlara benzi olmayalım, aman Ali Rıza Bey'e ağzımızın tadı kaçmasın derken olmayan penaltıları, olmayan faulleri, basit kartları, her şeyi yanlış yanlış bu sefer sürekli hakemi çağırma yönüne, sürekli bir itiraz edilen, her itiraz edilene bakalım, aman kulağımızı elimize götürelim hemen, inceliyorum, siz sinirlenmeyin arkadaşlar, taraftarlar lütfen siz sakin olun, her şey bizde. Bu sefer de baskıya göre bir şey oluyor, yapım oluyor. Bunu yabancı VAR en azından bu triplere girmeyecektir diyeyim böyle amiyane bir tabirle. Umuyorum yani herhalde popülizme girmeyeceklerdir ve bu açıdan bir düzelme olabilir. Ama şunu da isteyenler çok fazla. Ya abi yabancı VAR yetmez ki. 4 tane diğer hakemi de getirir. Ben de şimdi onlara soruyorum. Bu arkadaşlar çok fazla böyle futbol bildiğini iddia ediyorlar ya. Ya bana çok önemli liglerden toplamda kaç maç oynanıyor abi bizde de? 9 maç mı oynanıyor haftada? 9-18 takım ya da 20 takım diyelim 10 maç oynuyor. Ya nasıl 40-50 tane hakemi hafta sonu onların ligi de oynanırken sen oradan alıp buraya getirebilirsin. Bu hakemler koşuyor bir kere. Yani futbolcu kadar neredeyse efor harcıyorlar. Dolayısıyla 2 gün üst üste maça çıkamaz lan. Bunu bile algılayamayacak kadar basit zeka sıkıntısı yaşayan taraftar kitlemiz var bizim. Sadece kendi takımının çıkarlarını düşünebilecek kadar bayağı bir taraftar kitlesine sahibiz Türk futbolu olarak. Bunu bile düşünemiyorlar. Bunun tek çıkar yolu şu olabilir. Onu da kimse istemeyecektir eminim. Atıyorum çok yakın bir ülke söyleyeyim. İşte Yunanistan. Liglerin seviyesi de biraz daha benzer işte. Belki Türkiye'de gibi bir nebze üsttedir. Oradakiler der ki ya biz istemiyoruz bizim hakemleri. Biz de bizim hakemleri istemiyoruz. Ha o da mübadele gibi böyle hani zamanında İstanbul'dan göçen aynen öyle. İstanbul'dan göçen Rumlar işte oradan gelen Türkler var ya aynı o şekilde bir hakem değişimi Erasmus gibi hakem değişimi. Bu şekilde bir şey olursa belki olabilir ama onun haricinde aklı mantığı çalışan hiç kimse kaliteli birlikten bütün hakemleri toplamanın mümkün olmadığını bilir.
Bir hakem denize dökme vakası daha bize yaşatırsın yani bu verdiğin şeyle. Çok
abi bizimkiler orada taşlanır. Onlarınki bir burada denize dökülür. Yine iki tane zaten garip ülke. Yunanistan da çok gariptir bu arada. Her anlamda.
Abi Yunanistan'da iki kültür yani. Çok benziyor çoğu konuda.
Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Hatta bence Yunanistan'ın bizden daha saçma sapan işler yaptığı çoğu zaman da görülüyor. Biz daha böyle bazen akılcı kalabiliyoruz. O kadar sıkıntılı böyle bir Akdenizlik aşırı bir kanının kaynaması durumu var orada da. Yani anca bu şekilde olabilir. Dediğim gibi yabancı var. Yine polemikleri tamamen bitirmeyecektir. Benim düşüncem bu. Ama en azından şu anda 3 tane maçta denendi. Sıkıntı gözükmedi. Ama sıkıntı yaratanın medya, dijital medya, sosyal medya ve bizler taraftarlar olduğunu unutmamamız lazım. En büyük sıkıntıyı bunlar yaratıyor. Federasyon bunu önleyemiyor. Önlemek istemiyor belki de. Merkez Hakem Kurulu bunu önleyemiyor veya önlemek istemiyor. Kulüp başkanları da yöneticileri de kendi lehlerine ne olacaksa o olsun diyerek açıklama yapıyor. Dolayısıyla ortada bir şey var. Böyle bir havlu çekme oyunu var ya. Havluyu tutuyorlar iki tarafından. Kim çekerse herkes havluyu çekmeye çalışıyor kendi tarafına. En azından yabancı VAR'da bence çok büyük sıkıntı olmayacaktır. Bence güzel bir deneme olabilir ama bu toksik ortamda yine tartışılır dediğim gibi. Yabancı hakem dörtlü veya beşli olarak çok zor diye düşünüyorum dediğim sebeplerden ötürü. Kolay değil bunu ayarlamak da kolay değil ve aynı zamanda yani hani şunu diyorlar mesela işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın maçlarına verilsin. Abi öbürküler şey mi? Kafası kel mi bu adamların yani? Niye Anadolu takımlarına yabancı hakem verilmiyor? Onlar da isteyecek belli bir süre sonra hakları. O zaman onlara da bulacaksın. Valla bu çok zor bir durum. Aynı zamanda kendi hakemlerini ne yapacaksın? Sen burada onlarca okul açtın. Federasyon, Merkez Hakem Kurulu'nun bir sürü şeyi var. Hakemleri yetiştireceksin. Nerede görevlendireceksin bunları? Yani en üst seviyede Avrupa'ya nasıl göndereceksin mesela? Türkiye Süper Ligi'nde maç yönetemeyen bir hakemi Avrupa niye kabul etsin ki?
Profesyonellik getirildi hakemlere. Şu an profesyonel olarak sadece hakemlik mesleğini yapan hakemler var.
Aynen öyle. O adamlar işsiz mi kalacak yani?
Evet, o da var. Dediğin çoğu konuya katılıyorum. O kadar büyük baskı var ki, o muazzam baskı hakemlerin üstünde, senin de bahsettiğin o işte kılı kırk yarma, VAR'a giden bir pozisyonu en az 10 dakikaya varan sürelerde incelemeye bile gidebiliyor maalesef. Bir müddet sonra Eyyam'a da gidebiliyor. Aman orayı üzmeyeyim, burayı üzmeyeyim. Ve bu hem oyunun kalitesini de düşürüyor. Ya işte bir müddet sonra şeye geliyoruz yani. Ya ne olur oyun durmasın. Bir maç izlerken buraya geliyoruz ki hani, sen şeyi çok seviyorsun, bir maç izlerken anlık yorum yapmayı, bizim beraber sohbet ettiğimiz grupta. Ya şey
Evet.
yazdığını çok hatırlıyorum. Abi yeter, oyun o kadar durduk yani, kapatmak istiyorum artık yazdığını çok hatırlıyorum ki, bunu ben de çok yaşadım. Ya ne olur artık durmasın şu oyun diye. Çünkü hakemler üzerinde o kadar baskı var ki, en ufak gördüğü ya da hissettiği herhangi bir şeyde düdüğü çalıp oyunu durdurabiliyor. Maalesef bu da camiaların, kulüplerin, dijital ortamda taraftarların yarattığı baskı sonucunda ortaya çıkıyor. Ben çok yetersiz olduklarını düşünüyorum bir taraftan da. Çok yetenekli hakemlerimiz de vardı zamanda, ki şu an bence çok yetenekli hakemimiz yok. En son Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın bırakmasıyla yetenekli hakemimiz de kalmadı. Ama bu insanlar da bu baskıyla maalesef idare edemiyorlar yani herhangi bir maçı. Şöyle bir şey yaşadım. Bayramda misafirimiz vardı. Liverpool Atalanta maçını izliyorduk. Halil Umut Meler yönetti maçı, biliyorsun. Önce Halil Umut Meler'i görünce çok şaşırdı. Nasıl ya bu? O mu yönetiyor bu maçı diye misafirimiz. Sonrasında şey oldu. Bir VAR'a giden bir pozisyon oldu ve yanlış hatırlamıyorsam 15. saniyede falan bitti VAR kontrolü ve maç tekrar başladı hareketlen. Nasıl ya, bizde dedi işte 10 dakika inceliyorlar, nasıl oldu ya dedi. İşte o öyle bir ortam var ki burada 10 dakika incelemek zorunda kalıyoruz. Offside mı değil mi? Öncesinde faul oldu mu olmadı mı? İşte top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Ondan 3 pozisyon önce bir müdahale vardı. O faul mü değil mi? El mi değil mi? Bilmem ne. İşte bu baskılar maalesef hem oyunu, oyun kalitesini, oyuna olan güveni, maalesef her şeyi o kadar çok etkiliyor ki şimdi burada bu konuşmaları, bu tartışmaları yapıyor oluyor.
Abi ben de bu konuda şöyle sözü sonlandırmak istiyorum kendi adıma. Ben daha önce de belki podcastlerimizde bunu dile getirmiş olabilirim ama tekrarlamakta bir beis görmüyorum. Ben çok uzun süredir birlikte konuşuyoruz o üzerine. Ben yani çok uzun seneler önceden beri NFL izleyen bir insanım. Amerikan futbolu oynadığım ve yönettiğim için, hakemlik de yaptığım için aynı zamanda. NFL'den bildiğim, daha sonra işte voleybola gelen, teniste şu anda özellikle Şahin Gözü olarak kullanılan ama yine de challenge sistemine bağlı bir durum var. Ya challenge sistemi bence futbolda da uygulanamayacak bir şey değil. Şöyle artılar getiriyor bence challenge sistemi. Birincisi, her şeye hakem doğrulamak zorunda kalmıyor. Yani örnek veriyorum, orta hakem düt kırmızı kart gösterdi. Şimdi burada ne oluyor? VAR olduğu zaman her şeye özenle bakılıyor. Çok fazla duruyor. Orta hakemin hiçbir vasfı kalmıyor. Çünkü karar yanlışsa hop direkt döndürüyor. Orta hakem kurtuluyor mesela. Ama orta hakemi önem derecesinde challenge sistemiyle yükseltebilirsin. Eskiyle yenisi arasında bir güzel bir yere oturuyor çünkü bence. Şu da şunu getiriyor esas. Bence ahlakı getiriyor. Sporcu ahlakını getiriyor. Çünkü eğer futbolcu gerçekten penaltıya maruz kaldığına eminse, o challenge hakkı, mesela her yarı birer tane challenge hakkı olduğunu varsayalım kenar yönetimlerinde. Diyelim ki bir penaltı pozisyonu oldu. Oyuncu o kadar emin ki eline çarptığını, mesela rakip oyuncunun. Diyor ki hemen, hocam at challenge'ı, kesinlikle eline çarptı. Biz bu penaltıyı alırız. Diyelim ki dakika 20. Hoca kenar yönetimi itiraz ediyor. Hakem de tamam diyor. Hiç şeye bakmadan kenardaki ekrana doğru gidiyor. O tekrar izliyor. Doğruysa itiraz, penaltıyı veriyor ve o challenge hakkını tekrar o takıma iade ediyor. Yani bir challenge hakkı devam etmiş oluyor. Eğer itirazda hatalılarsa, o challenge hakkı düşeceği için ileride yapabileceği, o 20. dakikadan 45. dakikaya kadar yapabileceği hatalarda o takımın itiraz hakkı kalmayacağı için, takımlar mecburi olarak doğru gördükleri, emin oldukları şeye itiraz etmek durumunda kalacaklar. Böylece hem hakeme olan itiraz azalacak, hem insanlar daha doğru olacak, daha dürüst olacak. Kimse penaltı için kendini atmayacak. Çünkü challenge hakkını düşünecekler. Ya bu o kadar çok şeyi bence bir araya getirecek ki futbolda daha etikle bir oyun oynanmaya başlayacak. Ama nedense bu şekilde değil de farklı bir şekilde uygulanıyor. Ben VAR yerine challenge sisteminin gelmesini, baş hakemin daha saha içinde önemli olmasını tercih ederdim benim elimde olsa. En azından kendi düşünceme de bu mecrada aktarmış olayım. Bu da tamamen öyle benim yıllardır kendi düşündüğüm, hep kafamda kurduğum bir şeydir. Yani hiçbir yerde konuşulduğunu falan da görmedim. Yıllardır konuşuluyorsa da affola yani.
Yani hiç bunun tartışıldığını, bu yönde bir konuşmanın yapıldığını duymadım. Galiba buradaki isteki VAR sistemi ilk tartışılmaya başlandığında da insanların ilk başta karşı çıkmasının nedeni oyunun çok akışkan olması, bu akışkanlığın hiçbir şekilde sekteye uğratılmaması yönündeydi. Tabii ki biz Süper Lig'de bunu yaşamıyoruz ama aslında oyun çok akışkan bir oyun ve oyunun mümkün olduğunca durmaması yönünde bir istek, bir arzu var. Şampiyonlar Ligi izlediğimizde zaten ya da Premier Lig izlediğimizde bunu görebiliyoruz. Hani bu futbolsa bizim izlediğimiz ne diye klişe bir cümle var ya, o buradan geliyor zaten. Herhalde bunun oyunun tırnak içinde ruhuna vereceği zarardan dolayı insanların karşı çıktığı bir durumdu VAR'da. Senin bahsettiğin sistem de birazcık belki bu yüzden hiç gündeme gelmiyordur ama işin içine daha adil olma ya da futbolcuların daha bu konuda vicdanen sorumluluk alabileceği bir boyuta gelmesi konusunda belki mantıklı olup tartışılabilecek.
Tam tersi, şöyle challenge sistemi gelirse benim söylediğim şekilde her devre birer tane olmak üzere. Ve bu sefer sadece VAR dediğimiz şey olmayacak zaten. Hakem sadece o ekranın başına maksimum devreden iki kere gidebilir. Yani dolayısıyla her seferinde elini kulağına götürüp VAR'ı bekleyelim, bekleyin çocuklar, İşte bu penaltı mı değil mi falan, bu duraksamalar tamamen bitecek. Aslında daha da hızlanacak. Eskisi gibi olacak biraz da.
Şöyle düşün, VAR sistemi senin bahsettiğin şekilde sadece bizde bu kadar zaman kaybı yaratıyor. Yani diğer ligleri izlediğimizde, ki Dünya Kupası izledik VAR'la ya da Şampiyonlar Ligi izliyoruz, oyunu bu kadar da durduran, bu kadar da soğutan bir şey değil aslında, bir uygulama değil. Bizde bu kadar maalesef bu boyutta. Bazen ne olduğunu unutuyorsun yani VAR'ı beklerken.
Senin dediğin tabii ki doğru uygulandığında çok daha efektif. Ama dediğim gibi bizim dinamiklerimiz çok farklı. Biz baskı yapıldığında VAR'ı her pozisyona bakmaya itiyoruz. VAR da
Evet.
bunda şey yapamıyor yani, hayır bizim öyle bir görevimiz yok, biz %100'e çağırırız hocayı demiyor. Baskı varsa, itiraz varsa, hakemin etrafını çevirip bağıran adamlar varsa VAR her pozisyona bakma ihtiyacı. İşte o yüzden bizim sporumuza öncelikle doğru karardan ziyade ahlakın gelmesi lazım. Etiğin gelmesi lazım. Bu etiği de bu şekilde kendisine dürüst olacak önce oyuncular. Çünkü benim söylediğim tarzda bir challenge atma durumunda önce oyuncu emin olacak bundan. Yani diyecek ki hocam penaltı var, ya da tam tersi hakem penaltı verdi ama kesinlikle penaltı yok. Kesinlikle challenge atalım hocam, izletelim hakeme, bu karar değişir diye bu sefer dürüst olacaklar. Bu şekilde tam tersi dürüstlüğün aksine bir şey yapmış oluyorlar. Sürekli aldatma, sürekli işte ayak takma. Hani bu aman bir teması var görsün de işte ben ayağımı çok az bir değdireyim, ya da o teması var gördüğü zaman ne olacak? İşte bir fotoğraf penaltısı verilecek. Bizde zaten istendiği zaman hemen şak fotoğraf penaltısı. Haksız da çıkmazlar. İşte bunlar bitecek diye düşünüyorum. Bitmese bile en azından çok daha iyi bir noktaya gelecek ama bunu tartışan falan da görmediğimiz için afaki bir konu, sadece benim kişisel düşüncem bu kadar.
Dediğim gibi çok boyutlu bir tartışma aslında senin getirdiğin kısmıyla birlikte. Futbolda da aslında gelecek dönemde çok daha radikal değişikliklerin olabileceği yönünde konuşmalar, tartışmalar da yapılıyor. İşte süresinin kısalabileceği ya da işte ne bileyim yeşil kartla, işte turuncu kartla farklı bir şekilde kararlar verilebileceği yönünde. Belki bu da bu yöntemde, bu ya da buna benzer bir yöntemde bu tartışmaların içine dahil olabilir ya da uygulamaya konulabilir diye düşünüyorum. Diyerek futbolu burada yavaş yavaş kapatalım. Çok uzun süredir voleybol konuşmuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ebrar Karakurt'un Rusya kariyerinde Dinamo Moskova'ya karşı bir finale çıktığı maç sonrası yaşanan olaylar ve sonrasında Türkiye'de yaşadığı benzer bilinçe Rusya'da maruz kalmasına dair büyük bir tartışma yaşanmaya başlandı. Bunu da konuşmak istedik bu akşam. Dinamo Moskova maçında en son Gonçarova ile birlikte bir karşılıklı yaşanan bir tartışma oldu. Sonrasında Moskova'yı eledikten sonra kulübün bir açıklaması oldu. Galiba kulübün menajeri bir açıklama yaptı, sert bir açıklama yaptı. Tabii Rusya'da bunu şimdi tabii ifade etmek burada da uzun uzun tartışıldığı için Türkiye'de de bu konular. Ebrar'ın cinsel yönelimine vurgu yaparak aslında onu hedef göstermeye yönelik açıklamalar yapıldı. Ve şimdi bunun tabii ki Rusya'daki yansımalarının yanı sıra Türkiye'de de yansımaları var. Türkiye'deki yansımaları birazcık işte Dinamo Moskova'nın yaşadığı başarısızlığı Ebrar'ı hedef göstererek maskeleme tarzında bir şey var ki burada herkes Ebrar'a destek olma yönünde bir eğilimi var. Ama Rusya'da da Ebrar'ın cinsel yönelimine karşılık çok Türkiye'de dahi olmayan, çok sert yaptırımları olan bazı yasal boyutları var. Birazcık oraya doğru oynamaya başladılar ve bu linç giderek büyüdü. Birazcık bu konu hakkında sen de bir şeyler söylemek istedin. Bunu altı çizide konuşmak istedik bu akşam. Ebrar çok önemli bir milli voleybolcumuz. Avrupa voleybolunun da önemli isimlerinden bir tanesi aslında bir taraftan. Ve orada Rusya'nın en önemli takımlarından bir tanesine, belki de voleybolda en önemli takımına karşı aldıkları bir başarıdan sonra bunların yaşanıyor olması bir taraftan da işin boyutunu farklı bir yere götürmüş oldu.
Ya şimdi bizim kadın voleybol kitlesi takipçilerimiz, Türkiye'dekinden bahsediyorum. Bir kere çok düşük yaş ortalamasına sahip ve geneli 13-14-15 yaş kız arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden oluşuyor. Bense 36 yaşında bayağı kelle felli bir adamım. Yani bir kere çok değişik bakış açısı ile bakıyoruz oyuna. Sosyal medyadaki algı çok bambaşka. Onlar sadece bir tane voleybolcuyu kendilerine idol olarak belirlemişler ve oradan yürümek, işte Hande'ciyim, yok işte Boşkoviç'ciyim, Ebrar'cıyım. Bunların içinde işte birbirini savunmak ve birbirine saldırmak üzerine bir ortamları var bizimkilerin. Ebrar da onların tabii çok sevdiği, Türkiye'de de belli kitlelerin hedefinde olan, özellikle dinci kesimin hedefinde olan bir oyuncu olması dolayısıyla da artık bütün Türkiye'ye mal olmaya başlamış bir isim aslında. Ama Ebrar'ı bir kere biz Türk olarak, Ebrar sever olarak düşünmeden şu yorumu yapmamız lazım. Ebrar normal Viyana'da olsun, Avrupa Şampiyonası'nda olsun, muhtemelen Paris'te yapacaktır yine aynı şeyleri. Ebrar'ın sevinci maalesef rakibi tahrik etmekten hoşlanan tarzda bir sevinç. Yani biz bunu kendimize yapıldığı zaman bundan memnun olacak mıyız? Öncelikle kendimize bu soruyu sormamız lazım. Yani Türkiye milli takımları ortada, diyelim ki işte 12 tane Cansu Özbay var. Hep, ya da Cansu Özbay da gerçi çok seviniyor da. Ve fazla sevinmeyen, atıyorum, İlkin Aydın var. 12 tane İlkin Aydın Türkiye'de. Ve karşı tarafta da Ebrarlar var. Bir sürü Ebrar var. Her sayı aldıklarında işte yere yatıyor, uçuyor, işte bağırıyor, silah önüne gelerek diğer rakibe karşı laf atıyor vesaire. Tam Türkiye'nin nefret edeceği, Türk taraftarların nefret edeceği şeyler bunlar. Ama biz yaptığımızda, bizim kızımız yaptığında, bizim insanımız yaptığında biz onu hemen koruyalım. Şimdi işin bu boyutunda ben Ebrar'ı eleştiriyorum. Ebrar bazı şeyleri, bu benim karakterim, doğru karakteri, bilerek de yapmıyor muhtemelen. Ama bu onun doğru yaptığı anlamına gelmiyor. Ben bir kere bunu baştan söyleyeyim. Çok fazla gerçekten rakibi demoralize etmeye oynayan bir tarzı var Ebrar'ın. Ben rakip takımda olsam, ki ben Türk olarak da Türkiye milli takımında da bunları yaptığımda çok mutlu olmuyorum, en azından bunları abartılı bulduğumu söyleyeyim. Fakat Gonçalova'nın da yaptığı haklıyken haksız duruma düşmek oldu. Maç içerisinde orta parmağını gösterdi Ebrar'a. Ve bu da onun özür dilemesine sebep oldu. Halbuki aslında burada hedefe Ebrar konmuştu. Bir anda Ebrar'ın tam aksine bir hava oluşmaya başladı. Ebrar bu sefer öne çıktı. Ya en azından ben kendi adıma, dediğim gibi, herkes Ebrar'ı savunuyorken ben şu eleştiriyi yapayım. Ebrar gerçekten hala maalesef ergen bir çocuk gibi davranıyor. Biz onu saha dışındaki, böyle hani o saha dışı elektriği olmadan, o işte savaş durumu, o maç durumu olmadan diyeyim, o şekildeki açıklamalarını, düşüncelerini falan gerçekten seviyoruz. Bu ülkeyi sevdiğini de biliyoruz. Biz de onu seviyoruz bu arada. Ama şu saha içindeki, bu Emre Belözoğlu gibi işte saha içinde çok agresif ama saha dışında melek durumunu bir geçmesi lazım. Emre Belözoğlu saha dışında da başka bir şey de. Ebrar gerçekten iyi bir insan aslında. Ama maalesef artık bir şekilde bu durumu kontrol etmesi lazım. Rakip takımdan Natalya Zinio var. Daha önce Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nda da oynayan Brezilyalı bir oyuncu. Maçtan sonra el sıkışırken Ebrar'la konuşup işte yaptığının doğru olmadığını vesaire söylemiş. Burada mesela Natalya'ya da saldırı olmaya başladı. Daha sonra Natalya gidip işte Instagram'ında bu konuyla ilgili Ebrar'ın adını geçirmeden, işte spor dostluktur, bu işte yendiğinizde de saygılı olmalısınız falan minvaline gelecek bir paylaşım yapmış. Bunun altına alkış yapan, bunu beğenen diğer yabancı oyunculara da hemen saldırı başlamış. Mesela Kim Jong-kong var işte, çok efsane Güney Koreli. Yıllarca Fenerbahçe, Eczacıbaşı hepsini oynadı. Ya onu bile sen zaten işte şöyleydin, şöyle rezil bir insandın, bunlara hak veriyorsun. Bu 13-14 yaşında kitle sosyal medyayı kadın voleybol anlamında ele geçirmiş durumda. Sadece savaşma odaklı bakıyorlar işi. Ben gerçekten bir kadın voleybol sever olarak Türkiye'de en çok eksikliğini hissettiğim şeylerden biri aklı başında voleybol konuşan insanlar bulamamak. Bu da beni voleybolda en çok uzaklaştıran noktalardan bir tanesi. Bu kitlelerin biraz daha bilinçlenmesi ve benim biraz daha ergenlikten çıkanlardan ziyade daha böyle yaşını almış insanlara yaklaşması beni çok mutlu edecek. Ben Ebrar'a yine de ters bir açıdan bakıyorum. Biz zaten alt çizgili biliyorsun, ben genelde burada olduğumda biraz daha kamuoyunun dışında şeyler söylemeyi seviyorum tarz olarak da. Söyleyecek aksi bir şeyim yoksa zaten her program aynı şeyleri söyleyen milyonlarca insan dolu dijital medyada. İnsanların bizi seyretmesi, bizi dinlemesi için muhakkak ki farklı şeyler söylememiz de gerekiyor. Ben de bu konuda Ebrar'ın kendi geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Gonçalova'nın da tabii ki yaptığı yanlış. Bunu da söylemek lazım. Yani hareket çekmek, o da 35 yaşındaki bir voleybolcuya yakışmıyor. Haklıyken de haksız duruma düşürüyor bunu diyerek. Viyana'da tabii, Viyana kadrosu da açıklandı. Aslında çok konuşulacak şey var. Paris yaklaşıyor. Voleybol anlamında konuşulacak çok şey var ama altı çiziliye farklı bir konuyla geldim bu sefer.
Abi tekrar konuşuruz tabii ki yaklaştıkça. Paris bambaşka bir zaman ayrılması, geniş geniş konuşulması gereken bir organizasyon olacak için bunların hepsini geniş geniş daha fazla konuşma fırsatımız olacak. Bu Türkiye'deki yansımalarını birazcık ben takip etmeye çalışırken daha çok Dinamo Moskova'nın kazanma kültürünün çok fazla olduğu, kaybetmeye çok alışık olmayan bir camia olduğu özellikle voleybolda ve bu maçı kaybettikten sonra kaybetmeyi hazmedemediği üzerine yorumların yapıldığını çok gördüm. Ama sadece tabii ki bunun altında bunun yatmadığı, birazcık da bu farklı cinsel yönelime yönelik bir antipatinin, birazcık Ebra'nın karakterine olan antipatinin de rol oynadığını düşünüyorum bunun altında. Tabii ki buna yaklaşırken, bu olayı konuşurken ya da bu olayı savunurken, Ebrar'ı savunurken bir taraftan da sporun, rekabetin, gerçeklerinden de uzaklaşmamak gerektiğini unutmamak lazım diye ben de ufak bir ekleme yaparak yavaş yavaş toparlayayım istiyorum. Eğer senin de başka ekleyeceğin yok.
Vallahi uzun bir yayın oldu. Dinleyen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeyi ve beğenirlerse de görüşlerini bize iletmeyi ve beğenilerini arkadaşlarımla da, eşinle, dostuna da paylaşmalarını önemli rica ederiz. Senin ağzına sağlık.
Eyvallah abi, senin de adına sağlık. Teşekkür ediyorum. Mert'in dediği gibi geçiş oyununu tüm podcast mecralarından Goalcast adıyla YouTube'dan takip edebilir ve dinleyebilirsiniz. Bizlere daha da önemlisi görüşlerinizi, yorumlarınızı bırakmayı lütfen ihmal etmeyin diyerek ben de yavaş yavaş noktalıyorum programı. Bu hafta Mert'i bulmuşken yoğun bir Süper Lig konuştuk. Hem Beşiktaş'ın Santos'la olan ayrılığını hem de Varda bu hafta itibariyle geçilen yabancı hakem uygulamasını konuştuk. Bir taraftan da Ebrar'ın Rusya'da yaşadığı gerilim üzerine konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yeni konularla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.